İz Düşüm. İz Düşüm'de birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağoğlu. Programımızın başında hep yaptığımız gibi sorularınız ve yorumlarınız için önce telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum sizlere. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz de @tretizdusum. Bugün programda önce Sayın Volkan Özdemir'le Enerji Piyasaları ve Politikalar Enstitüsü Başkanı ve ODTÜ Öğretim Görevlisi enerji denkleminde Rusya ve Türkiye'yi konuşacağız. Kendisi şu an stüdyomuzda. Volkan Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Ve değerli dinleyicilerimiz, ardından enerji ve su politikaları uzmanı Sayın Dursun Yıldız burada olacak. Su yönetimi, iklim değişimi ve kentleşme konusuna gireceğiz. Bir de kısa mesaj numaramız var. Onu da anımsatayım sizlere. Ve ardından başlayalım Sayın Volkan Özdemir'le söyleşimize. 535-472-6011. Sayın Özdemir'e, değerli dinleyicilerimize en başta hemen sormak istiyorum. Bu petrol, doğalgaz boru hatları meselesi epeydir Türkiye'nin gündeminde. İşte Nabucco, TAP, TANAP derken en son ortaya çıkan olgu Türk Akımı. Türk Akımı'nda ne durumdayız şimdi? Türk Akımı nedir? Dilerseniz bunu tanımlayarak başlayalım.
Türk Akımı adı verilen proje Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye, yine Karadeniz altından, geçmişte Mavi Akım'da olduğu gibi, fakat bu sefer bizim Trakya sınırımızda çıkması öngörülen yaklaşık 970 kilometrelik ve ilan edilen kapasite olarak 63 milyar metreküplük bir boru hattı projesi. Bu boru hattı projesi Türkiye iç pazarı ve Türkiye üzerinden Güneydoğu Avrupa gaz piyasasına yönelik olarak geliştirilen ve Rusya'nın hemen öncesinde terk ettiği Güney Akım projesinin yerine ikamet edilen bir yeni enerji projesi, uluslararası enerji projesi.
Evet, Volkan Bey, yalnız burada benim ilgimi çeken bu çok detaylı araştırılması gereken, yapım aşamasında da büyük incelikler gerektiren, anlaşmalarındaki o maddelerin çok özenle hazırlanması gereken anlaşmalar sanki çok kısa bir süre içerisinde birdenbire ortaya çıkmış gibi bir izlenim ediniyor. Kamuoyunda da böyle bir şey var. Nereye kadar gidiyor geçmişi bu projenin?
Aslında bu tarz projeleri sadece o proje bazında değerlendirmemek, arkasındaki genel stratejileri, arkasındaki genel sizin bahsettiğiniz o zahmetli hazırlanan işleyiş, ekonomik işleyiş mekanizmalarını incelemek gerekiyor. Bu proje Rusya'nın güzergah çeşitliliği. Bakın, biz ve Avrupa'nın aksine, bizim ve Avrupa'nın daha çok derdi kaynak çeşitliliğiyken, Rusya'nın derdi güzergah çeşitliliği ve bu güzergah çeşitliliği stratejisi çerçevesinde geliştirmiş olduğu birden fazla proje var. Yaklaşık olarak 20 yıldır. Mavi Akım, Kuzey Akım, Yamal, Güney Akım ve şimdi Türk Akımı. Dolayısıyla bu projeyi de o genel çerçevede değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Buradaki amaç, Rusya'nın kendince transit riskler gördüğü Ukrayna geçişini bertaraf etmek. Yani ürününü, doğalgazını Avrupa piyasalarına aracısız, Ukraynasız göndermeye çalışmak. Dolayısıyla bu projelerin Moskova tarafından çok önceden dizayn edildiğini, buna bağlı olarak gelişen olayları da taktiksel manevralarla Güney Akım değil, hayır bu sefer Türk Akım olsun diye yönlendirebildiğini görüyoruz. Aynı şekilde Batı merkezi projelerde de Sovyetlerin dağılmasından sonra 20-25 yıldır Doğu-Batı enerji koridoru çerçevesinde Bakü-Tiflis-Ceyhan, Nabucco, TANAP ve benzeri projeleri de yıllarca izledik, gördük. Şimdi bu projeler benim tavşan proje olarak nitelendirdiğim Nabucco örneğinde olduğu gibi bazen bu yarışı hızlandırabiliyor. Fakat nihai finish çizgisine geldiğimizde başka bir proje ortaya çıkabiliyor ve o gerçekleşiyor. O bu yarışı kazanıyor. Şimdi bunu da böyle değerlendirmek lazım. Güney Akım yıllarca gündemde kaldı. Güney Akım yerine ise Türk Akımı ikame edildi ve Ruslar şimdi Türkiye üzerinden yeni bir açılıma imza attılar.
Güney Akım neydi?
Güney akım aynı şekilde, aynı kapasitede ve hemen hemen aynı güzergahta boru hattının, doğalgaz boru hattının Karadeniz'den Bulgaristan'a, Türkiye yerine Bulgaristan'a çıkmasıydı. Fakat bildiğiniz gibi Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi 2007 yılından beri. Avrupa Birliği'nin geliştirmiş olduğu rekabeti artırıcı, dinamik rekabet kavramı çerçevesinde uygulamış olduğu mevzuat nedeniyle Bulgaristan'a Brüksel tarafından bu boru hattının inşa edilmesi konusunda yeşil ışık çıkmadı. Bulgaristan Rusya ile anlaşamadı. Yaptırımlar ve bu mevzuat engeliyle de karşılaşan Rusya ve tabii ki ekonomik sıkıntılar nedeniyle rotayı Bulgaristan'dan Türkiye'ye kırdı. Güney akım bir günde Türk akımı oldu.
Evet, bu tabii ki tek bir nedene bağlanamaz bu boru hatlarının az önce söylediğiniz çerçevede değerlendirilmesi ama Ukrayna ile Rusya arasında çıkan krizden sonra mı Türk akımı gündeme geldi?
Bu konsept yani Ukrayna transitinden kurtulma, bu risklerden kaçınma kavramı Ruslar tarafından uzundur gündemde. Zaten bu çerçevede Kuzey Akım ve Güney Akım projeleri gerçekleştirildi. Fakat Ukrayna krizinde ve sonrasında yaşanan gelişmelerde Avrupa Birliği'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Ukrayna'ya ciddi bir desteği oldu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda bir hassasiyet gelişti ve ülkenin doğusunda bugün halen daha süren düşük yoğunluklu çatışmalar meydana geldi. Ve aynı zamanda Kırım tabii ki Rusya tarafından önce işgal sonra ihlak edildi. Şimdi bu açıdan baktığımızda Rusya'nın genel amacı Ukrayna'nın gelecekte bugünkü haliyle kalmamasını sağlamak. Kalmamasını sağlamak onu yutmak. Yutmak için bir engel var. Rusya Avrupa'ya göndermiş olduğu doğal gazın halen daha ciddi bir miktarını Ukrayna transitinden ödüyor. Yani onlar da Ukrayna'ya muhtaç. Şimdi bu transitten tamamen kurtulmak için ilk önce Güney akım devredeydi. Fakat Bulgaristan daha demin söylediğim nedenlerle buna yanaşmayınca Avrupa Birliği dışında olan, Avrupa Birliği beklentisini kaybetmiş olan Türkiye'ye yöneldiler. Bu açıdan baktığımda ben Türkiye'nin elinin güçlü olduğunu ve Türkiye çıkarlarının, Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından da iyi bir fırsat doğduğunu da düşünüyorum. Eğer proje iyi değerlendirilebilirse. Ama şunu unutmamak lazım. 2007 yılında Rusya her 100 gazından 80'ini Ukrayna'dan geçirirken Avrupa'ya taşıdığı gönderdiği. Şimdi bu oran %35'lere kadar düştü. Daha önce geliştirmiş olduğu projelerle. Eğer Türk akımını da tamamlarsa 2019-2020 yılı itibariyle Rusya'nın Ukrayna'ya ihtiyacı kalmayacak.
Evet, bayağı da ciddi görünüyorlar. İşte hesaplamalar, rakamlar ortaya çıkıyor. Bilmiyorum bu konuda ne söyleyeceksiniz Sayın Özdemir ama işte bir bölümü için 3.3 milyar avro gidecek falan gibi. Yaklaşımlarını ciddi mi buluyorsunuz Rusların?
Şöyle şimdi Türk akımı projesi ilan edilen kapasite 63 milyar metreküp ki ben hiçbir zaman bunun tamamının gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Rusların da bu niyette olduğunu hiç zannetmiyorum. Ama bunun sadece Karadeniz geçişli kısmının toplam maliyeti 11-12 milyar dolar civarında hesaplanıyor. Bunun ancak yarısının inşa edilebileceğini düşünürsek ekonomik nedenlerle. Bu Rusya açısından 5-6 milyar dolarlık sadece Karadeniz geçişli kısmı. Ve sonrasında Yunanistan sınırına taşınacak karasal kısım, orada tabii Türkiye'nin payı ne olacak hayran daha belirsiz. Ve sonrasındaki Yunanistan yatırımlarıyla birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Hali hazırda. Mümkün olacağı şekilde. Ama bu işin bir ekonomik boyutu, bir de siyasi boyutu var. Bildiğiniz gibi biz Rusya'dan gazı iki boru hattından alıyoruz. Birisi direkt olarak mavi akım, diğeri de işte bu daha demin bahsettiğimiz Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan transiti. Şimdi bu Balkan, Batı hattından aldığımız 14 milyar metreküplük gaz, işte Türk akımın ilk ayağı 2017 yılında gerçekleşirse buraya transfer edilecek. Yani bizim enerji güvenliğimiz açısından aslında olumlu bir durum. Biz Ukrayna transitiyle ilgili risklerden kurtulmuş olacağız.
Evet.
Burada bizim açımızdan değişen bir şey yok. İkinci ayağı ise bahsedilen Türk akımı projesinin bizim üzerimizden Güney Avrupa, Güneydoğu Avrupa, Balkan ülkelerinin piyasalarını beslenmek üzere dizayn edilmiş kapasite. Şimdi bence asıl tartışılması gereken bu. Tamam, birinci ayağı bunun inşa edilsin. Evet, burada değişen çok bir şey olmayacak. 14 milyar metreküpü biz buradan buraya aktaracağız. Satıcı belli, alıcı belli. Bizim açımızdan da önemli ve doğru bir gelişme. Neden? Çünkü bu riskten, transit riskinden biz de kurtulacağız. Artık 10 yıldır bıktık Ukrayna ile Rusya arasındaki mücadeleden. İstanbul'un ve Marmara bölgesinin gazı yoğunca tükettiğimiz güvenliği açısından daha sağlam. Peki bundan sonrası ne olacak? Şimdi bundan sonrası ne olacak sorusunu bence müsaadenizle 3 kavramsal kısa açıklamayla birlikte değerlendirelim.
Aa, çok güzel olur, buyurun.
Enerji piyasalarında, uluslararası enerji projelerinde 3 tane kavram önemli. Bizim gibi geçiş ülkelerinin konumunu tespit etmek için. Birincisi koridor, ikincisi transit, üçüncüsü ticari merkez, hub. Şimdi koridorda fiyatlar alıcı ile satıcı arasında belirleniyor. Siz geçiş ülkesi olarak topraklarınızı bu boru hattı projelerine açıyorsunuz.
Bir otoban gibi.
Otoban gibi ve koridorda fiyatlar burada belirlenmediği gibi o boru hattının mülkiyeti de size ait olmuyor. Siz ancak azınlık hissesine sahip oluyorsunuz. Örnek Bakü-Tiflis-Ceyhan, çok övündüğümüz. 1300 kilometre Türkiye'den geçiyor. Türkiye'nin payı bakınız sadece 106.75 TPAO. Örnek çok bahsedilen TANAP projesi. BOTAŞ'ın payı %30. Birinde BP, diğerinde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar egemen konumunda. İşte bu sizi koridor yapıyor. Övünülecek hiçbir şey yok.
Yani evet, devam edin lütfen.
Lütfen. İki, ben bunu biraz tabii Hint kas sistemine benzetiyorum. Buyurun, piramidin buyurun. Üstünde şeyler. Volkan şimdi ortaya Bey, buyurun, geldi piramidin. İki,
evet.
Transit. Transitte de alıcıyla satıcı arasında fiyatlar belirleniyor. Sizin bir dahliniz yok. Fakat koridordan farklı olarak buradaki altyapı sizin mülkiyetinizde oluyor. Yani boru hatlarının sahibi kendi ülkenizde siz oluyorsunuz. Ve bu sayede transit geçiş tarifelerden transit geçiş gelir yaratma imkanınız oluyor. Örnek Ukrayna. Ve bu sayede Ukrayna halen daha Rusya'dan belli bir miktarda para transferi, para geliri buradan yaratabiliyor. Ve stratejik olarak Van'ı elinde tutuyor. Bu piramidin ortası.
Ve geldik şimdi üste.
Üst. Ticaret merkezi olmak. Hub olmak. Bu çok daha sofistike. Sizin içeride kuracağınız arz talep dengesine göre şekillenecek fiyatlar üzerinde gazı ya da petrolü burada biriktirip göndermek, satmak. Yani fiyatlandırmanın burada olması. İşte bu, bunu yapabilen ülkeler, örnek Amerika Birleşik Devletleri, örnek İngiltere, örnek Hollanda, örnek son yıllarda Almanya ve daha fazla Avrupa'da yayılan diğer gaz ticaret merkezleri. Bunu yapabilen ülkeler sadece koridor, transit olmuyor. Bu emtianın üzerinden aynı zamanda yeni bir açılımla katma değer yaratarak ekonomilere çok büyük bir katkı sağlıyorlar.
Evet.
Hedefimiz bu olmalı. Somut hedefimiz. Fakat biz söylemde enerji merkezi olduğumuzu, olacağımızı ilan etmeyi çok seviyoruz. Fakat gerçekte, eylemde, fiiliyatta maalesef transit bile değil, bir Ukrayna bile değil, bir koridor pozisyonundayız.
Sayın Özdemir, siz de programımıza katkıları olan değerli enerji uzmanları Sayın Arif Aktürk gibi, Sayın Cenk Pala gibi bu konuya özellikle vurgu yapıyorsunuz. Şimdi peki Türk akımı meselesindeki bizim pozisyonumuz bu söylediğiniz piramidin hangi ayağında olacak ve Yunanistan nereden çıktı, bu işin içine girdi?
Evet, ben uzun yıllardır enerjide koridor değil merkez olmalıyız söylemi çerçevesinde bizim EPBEN'de çalışmalarımızı da ona yönelik olarak gerçekleştiriyoruz. Yunanistan bu işin neresinde? Bakınız, Yunanistan Türkiye her satıcıyla Azerbaycan, Rusya masaya oturduğunda bir şey yapmadan bizim sırtımızdan bir merkez olma potansiyeline kavuşuyor.
Yani az önce söylediğiniz merkez olma.
Evet. Biz yani koridor, bizim, onlar merkez.
Bizim olmamız gerektiğini ve mutlaka olmamız gerektiğini ifade ettiğiniz duruma şimdi Yunanistan mı kavuşuyor?
Maalesef. Yani bizim uyguladığımız yanlış uluslararası enerji politikaları çerçevesinde maalesef gidişat buna doğru sürüklüyor. Şimdi bakınız, bugün St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda Rusya ile Yunanistan %50'şer ortaklıkla Türk akımının kapasitesinin Yunanistan tarafında inşasına yönelik olarak mutabakat zaptını imzaladı. Ortalıkta henüz Türkiye ile Rusya arasında anlaşmaya varılmış bir hükümetler arası anlaşma yok. Buna rağmen Yunanistan bir adım önden böyle bir gelişmeye imza atıyor. Şimdi biz bu projeyi, aslında bize ciddi fırsat sunan bu Türk akım projesini nasıl lehimize çevirebiliriz? Tamam, bundan önceki projelerde maalesef koridor olduk. Artık bu anlaşmaları imzaladık. Bu yanlışları yaptık. Peki bunlardan ders alıp bunu Türk akımı üzerinde nasıl kendimize çevirebiliriz?
Evet, soru bu.
Buradaki temel sorumuz bu. Ben ilk etapta 15.75 BCM olan o Türk akımının 4'te 1 ilk inşa edilecek kapasitesinde, hani söylemiştik ya 14 milyar metreküpü ikame edeceğiz, değişen bir şey olmayacak. İlk etapta Türkiye'nin gaz ticaret merkezi kurmasını, ulusal dengeleme noktasında o arta kalan 1.75 milyar metreküplük kısım için Ruslarla masaya otururken, bakın bunu uzun erimli kontratlarla satmayacaksınız, bunu Türkiye'deki gaz ticaret merkezinde pazarlayacaksınız şeklinde bir yaklaşımla onları bu ticarete zorlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu sayede Türkiye, daha demin çerçevesini çizdiğim gaz ticaret merkezi olma yolunda ilk adımı, ilk somut adımı atmış olabilir. Eğer bundan sonra ikinci kapasite, ikinci hat yapılacaksa, bizim üzerimizden Yunanistan'a ya da başka ülkelere gaz satılacaksa, yine aynı şekilde fiyatlandırması işte o ticaret merkezinde spot fiyatlandırmayla olmak zorunda şeklinde bir kozla masaya oturmamız gerekir.
Yanlış mı Volkan Bey? Burada Rusya'nın bize ihtiyacı, bizim Rusya'ya olan ihtiyacımızdan daha fazla değil mi coğrafya olarak? Hem Yunanistan'a, coğrafya, evet, Yunanistan'a bu boru hattı nereden geçip gidecek? Karadeniz'e bir kıyısı yok, komşu değil, bir şey
hem
değil.
Hem coğrafi şey hem de iktisadi olarak.
Evet.
Böyle. Neden? Çünkü Ruslar bir kere yaptırımlar konusunda sıkışmış durumdalar.
Onu da soracağım az sonra size, evet.
Yaptırımlar konusunda sıkışmış durumdalar. Zaten bu manevra nedeniyle, Avrupa Birliği'nin geliştirme manevra nedeniyle Türk akımı ortaya çıktı. Şimdi bizim elimiz daha güçlü.
Evet, onu soruyorum.
O zaman ne yapmamız lazım? Rusları buna ikna edecek bir mekanizmayı ortaya koymamız lazım. Yoksa bizim Trakya topraklarımızda biz Ruslarla eşit ya da hatta bizim %51 onların %49 olacak bir boru hattını yapsak bile koridor veya transit vaziyetinden çok farklı bir noktaya gitmeyeceğiz. Ama ben şunu söylersek, ben tamam bak benim iç pazarım için gel bu boru hattını inşa et. Ama sonrasında benim de senden bir talebim var. İstiyorsan Türkiye Yunanistan sınırında fiziki hap kurmaktan bahsediyorsun. Bir nokta. Oraya getirmekten bahsediyorsun. İstiyorsan git Yunanlarla da anlaş. Bununla da ilgilenmiyorum. Tek bir buradaki isteğim var. Türkiye topraklarında sen arta kalan gazı burada kurulacak ticaret merkezinde satacaksın. Fiyatlandırmayı burada yapacağız. Gerekirse ortaklık yapacağız. Yani biz böylece merkez olacağız. Ondan sonra zaten Türkiye tüketiminin 12'de 1 olan Yunanistan'ın bir merkez kurmasının hiçbir kıymeti harbiyesi kalmayacak. Çünkü piyasalardaki derinlik, buradaki pazarın büyüklüğü ve orada yerleşecek olan fiyatlarla birlikte Türkiye bölgesinde diğer ülkeleri de, sınırdaş ülkeleri de domine edecek bir mekanizmaya sahip olacak.
Peki Sayın Özdemir, bir az önce vurguladığınız ama açmanızı rica edeceğim. Söylediğiniz unsurlar gerçekleşse ve fiyatlandırma burada yapılsa, yani merkez burası olsa, diğer anlamda da söylediğiniz koridor burası olsa, bunun ikisi arasında siyasi mi, ekonomik mi, ikisi birden mi büyük farklar taşıyor? Örneğin bir birim girdi olacakken Türk ekonomisine, merkez olmasında 5 birim mi oluyor ve bu mekanizma nasıl işliyor?
Nasıl işliyor? Hemen somut olarak fındık örneğini verelim. Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisi, %80'i, ama fiyatları nerede belirleniyor? Almanya'da, Bonn'da. Çünkü ticaret borsası, ticaret merkezi orada. Alman ekonomisi oradan yarattığı katma değerle o fındığın birden fazla üretici ve alıcı arasında el değiştirmesiyle birlikte her seferinde yeni bir ticaret imkanı yaratıyor. Aynı durum gazda da geçerli. Somut 1 milyar metreküp gaz bir anda kurulacak ticaret merkeziyle, ki şimdi yeni kurulan EPH var biliyorsunuz, finansal piyasalara, vadeli işlemler, opsiyonlar borsasına eklemlenecek. Orada gaz kontratlarıyla, future kontratlarla birlikte birden fazla el değiştirecek. Yani ekonomiye çarpan etkisi yaratarak ticari olarak Türkiye'nin ekonomisine ciddi bir katkıda bulunacak. Bu işin iktisadi kısmı. Bir de siyasi kısmı var. Siyasi olarak da sizin enerji merkezi söyleminin altını doldurmanız ancak fiyatların adres olarak Türkiye'ye bakılmasıyla mümkün oluyor. Bunun yansıması da bildiğiniz gibi hemen komşumuz Balkan coğrafyası. Bizim de bazı siyasi iddialarımız var. Rusların da bazı siyasi iddiası var. Almanların da, Avrupa'nın da siyasi iddiası var.
Evet.
En güzel örnek neydi burada? Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Bosna Hersek. Halen daha bugün o dayatılan Dayton Anlaşması'nın getirdiği bir zorunluluk var. üçlü başkanlık sistemi yönetilemeyen bir ülke. Müslüman Boşnaklar, evet biz destekledik. Hırvatlar, Katolik.
Almanlar destekledi.
Almanya, Fransa evet. destekledi. Ortodoks Sırplar, Ruslar destekledi.
Evet.
İşte tarihsel olarak Avusturya, Macaristan, Osmanlı ve Rusya İmparatorlukları arasında 19. yüzyılda üçlü güç mücadelesine sahne olan Balkanlar için bu tür projeler yine yarışıyor. Ve Türk akımının Balkanlara devamı demek, Rusya'nın bu jeopolitik siyasi emelinin de bir yansıması demek. Buna karşılık da Transadriatic Pipeline, TAP dediğimiz ve ondan sonrasında daha yukarıya bağlanacak Batı'nın desteklediği projeler var. Şimdi burada sahnede biz yokuz. Yine Batı var, yine Ruslar var ama Türkiye yok. İşte eğer madem sınır ötesinde boru hattı inşa edecek kapasitemiz, gücümüz, iktisadi işleyişimiz yok, o zaman ne yapabiliriz? Fiyatları burada kurmak suretiyle hem Rusları burada dengeleyebiliriz hem de oralarda iddiamızı sürdürebiliriz. Bu da işin siyasi boyutu.
Peki burada Türkiye'nin şöyle bir zorunluluğu mu var yoksa konu tam anlaşılamadı mı? Gazprom'u da soracağım. Gazprom'un bu konuya yaklaşımları nedir Sayın Özdemir? Bununla birlikte gaz bende, gazın nerede uluslararası piyasalara çıkacağını, nerenin merkez olacağını ben karar veririm mi diyoruz?
Bunu istiyor ama tabii ki karar verici o değil. Enerji piyasalarında bir başka altın kural diye benim tabir ettiğim mesele şudur ki talep arzı belirler. Arz talebi belirlemez. Talep arzı belirler ve kendine çeker. Bir yerde ekonomik gelişme varsa, örnek Çin, bakınız Rusya orayla da anlaşmalar yaptı 10 yıl süren müzakereler sonrasında. Neden? Ciddi bir ekonomik büyüme var ve talep arzı çekiyor. Şimdi talep kısmı Avrupa. 2008'den sonra da dünyada yaşanan gelişmelerle bizim gibi ithalatçı tüketici ülkelerin eli daha çok güçlendi. Çünkü piyasa alıcı piyasaya dönüştü. Eskiden sizin dediğiniz doğruydu. 10 yıl önce satıcı Rusya'ydı. Satıcı piyasa hakimdi. Piyasa rekabete açık değildi. Az kaynak vardı ve Rusya bir nevi bunu dikte ediyordu yüksek fiyatlarla. Fakat şimdi durum değişti. Artık biz alıcıların eli daha güçlü. Fiyatlar düşüyor. Uluslararası gaz fiyatları düşüyor. Bu da Gazprom'u özelinde sıkıştıran bir durum. Şimdi hal böyleyken Ruslar bunu isteyebilir. Kendi ulusal çıkarlar açısından son derece doğru yapmaktadır Gazprom ve Kremlin. Ama biz alıcılar olarak bizim milli çıkarlarımız acaba bunu gerektiriyor mu? Bunu bir sorgulamamız lazım. Ve toparlarsak Türk akımı Türkiye açısından ismine ben katılmasam da ciddi bir fırsat sunuyor. Ama bu fırsatı biz değerlendirebilirsek, evet Türkiye açısından bir kazanım olacak. Yok biz değerlendiremezsek, işte kendi üzerimizden Yunanistan'ı merkez yapacağız ve sonrasında maalesef bu fırsat bir tehdide dönüşecek. İşin bir de böyle bir her fırsatın olduğu gibi olumsuz yanı var.
Hangi anlamda tehdide dönüşecek Sayın Özdemir?
Yunanistan'ın bölgede etkin olması, Yunanistan'ın ticari merkez haline gelmesi, ileride Avrupa Birliği'nden de bu ülkenin bildiğiniz gibi bu borç krizi nedeniyle çıkmasını sağlayacak. Yunanistan, sonra hattın geçeceği Makedonya, Sırbistan, bildiğiniz gibi Ortodoks ve Balkan tarihinde sürekli olarak Rusya ile yakın ilişkilerde bulunan ülkeler. Bir de bakacağız ki hemen sınırımızda Yunanistan merkezli bir Moskova projesi Balkanlar'da dalgalanmış olacak.
Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği başta olmak üzere gündeme gelen enerjide çeşitlilik, işte nükleer enerji, yenilenebilir enerji gibi unsurlar, teknolojideki gelişmeler, orta vadede Rusya gazın Avrupa'nın ihtiyacını azaltır mı, çoğaltır mı? Böyle projeksiyonlar var mı?
Var tabii. Geçen sene Türkiye dahil Avrupa gaz piyasasında toplam tüketilen miktar 452 milyar metreküp. Bu 5 yıl öncesine kadar yaklaşık olarak bir 70 milyar metreküplük düşüşü bahsettiğiniz nedenlerden dolayı gösteriyor. Geleceğe yönelik yapılan projeksiyonlarda bu talebin çok canlanamayacağı, Türkiye hariç Avrupa gaz talebinin artık belli bir noktada stabil olarak kalacağı, 400 milyar metreküp civarında stabil olarak kalacağı öngörülüyor 2020'lere kadar.
Büyüme sorunları da var çünkü.
Hem büyüme sorunları hem enerjide verimlilik hem evet. de alternatif kaynakların yavaş yavaş özellikle elektrik üretiminde ciddi bir konuma yükselmesi. Aynı zamanda Amerika'da yaşanan şehir gazı devriminden sonra Avrupa'daki kömür fiyatlarının düşüşü ve kömürün de ilginç bir şekilde tekrar Avrupa piyasasına gelmesi. 5 yıl önce Amerikalılar çok eleştiriliyorduk. Kyoto protokolünü imzalamıyor, dünyayı kirletiyor. Şehir gaz devriminden sonra Amerika kömürden gaza döndü. Elindeki fazla kömürü Avrupa'ya gönderdi. Çevreci Avrupa bu sefer kömür kullanmaya başladı.
Birdenbire, evet.
Birdenbire o çevreciler kömür kullanmaya başladı. Ama bu bakın bir trend. Bu trendleri yakalarsanız ben burada doğru yanlışı tartışmıyorum. Veya kimseyi de eleştirmiyorum.
Olguları söylüyorsunuz siz tabii.
Veya Moskova'yı eleştirmiyorum. Brüksel'i eleştirmiyorum. Washington'ı eleştirmiyorum. Trendler çerçevesinde tabii ki herkes kendi çıkar tanımlamalarına göre bunu yapıyor. Eleştirdiğim nokta Ankara'da bunları takip ederek kendi ulusal çıkarını biraz daha bu trendler çerçevesinde dengeli savunmalıdır. Söylemek istediğim bu. Şimdi o projeksiyonlara baktığımızda da zaten Avrupa'da talebin belli bir noktada artmayacağını, stabil kalacağını düşünürsek bu da bu doğalgaz boru hattı projelerinin iktisadi mekanizmalar yanında siyasi projeler olduğu gerçeğini de bize hatırlatacaktır. Ve belki de çok kritik bir nokta. Herkesin savunduğunun aksine ben bir şey söylemek istiyorum. Ben Türk Akımı ve TANAP gibi projelerin aslında birbirleriyle rekabet etmediğini, yüksek proje miktarı nedeniyle Türk Akımı ile yine Rusların yapması öngörülen Akkuyu projesinin rekabet ettiğini düşünüyorum. Bir tarafta 20 milyar dolarlık, bir tarafta 15 milyar dolarlık projeler. Her ikisi de başka şirketler. Biri Gazprom, biri Rosatom. Ama şu yaptırımlar döneminde finansman bulmakta dışarıda zorlanan Rusya, bu projeleri yapmak için onların Ziraat Bankası olan kendi Ziberbank'ına başvuracaktır. Krediyi oradan isteyecektir ve bu projeler bu anlamda birbirleriyle rekabet etmektedir.
Sayın Özdemir, çok teşekkür ediyorum ama bu sünger daha çok su çekecek gibi görünüyor. Ağzınıza sağlık. Sayın Volkan Özdemir, Enerji Piyasaları ve Politikalar Enstitüsü Başkanı, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Önümüzdeki programlarda görüşmeyi diliyoruz efendim.
İnşallah
sağ olun.
İnşallah sayın dinleyicilere selamlarımızı gönderelim.
Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz. Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19. Gölgesinde kalan konuları iz düşümde ele alıyoruz. Gelişmeler hakkında doğru ve kapsamlı bilgilenmek istiyorsanız iz düşümde buluşalım. İz düşüm her cuma 14.05-14.55 saatleri arasında canlı yayında radyonuzda.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Enerji ve su politikaları uzmanı Sayın Dursun Yıldız bizlerle birlikte. Dursun Bey, hoş geldiniz. Merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk.
Ve ayağınızın tozuyla geldiniz. Tacikistan'daydınız. Neden oradaydınız?
Tacikistan'da Birleşmiş Milletler'in Water for Life, yaşam için su konusunda 2005'te başlattığı bir programın 10 yıllık bir dönemden sonra 2015 yılında kapanış toplantısı için oradaydım. Tacikistan düzenledi bu toplantıyı. Türk Cumhuriyetlerinden katılım çok yoğundu. Onun dışında dünyanın 75 ülkesinden katılım oldu. Uluslararası bir konferanstı. Türkiye'den de Su Enstitüsü Başkanımız katıldı. Aynı zamanda eski müsteşarımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müsteşarımız Doktor Yurdakul Yiğitgüden de AGİT'in temsilcisi olarak oradaydı. Aslında bence hem içerik olarak hem de Türk dünyasının özellikle bir araya gelmesi açısından çok önemli bir toplantıydı. Sonuç bildirgisi yayınlandı. Biz de bunu izlemek için Hidropolitik Akademi olarak iki kişilik bir ekiple oradaydık.
Ne konuşuldu?
Şimdi program başladı. Aslında diğer uluslararası konuşmalar, toplantıların ana vurgu alanları orada da ana vurgu konularıydı. 2005 yılında başlayan bu program ne kadar başarılı oldu, o konuşuldu önce.
Ben de soruyorum, başarılı olduğu değerlendirildi mi?
Başarılı olup olmadığı değerlendirildi. Ama başarıda daha önceki programlarımızda konuştuğumuz şey, tespitte başarı var ama uygulamada yine yaya kalıyor.
Bunu hep söylüyorsunuz zaten. Evet. Sayın Yıldız, evet.
Tespitler başarılı.
Ama diyorsunuz ki zaman geçiyor ve bir şeyler yapılması gerekirken konuşmalar üstüne konuşmalar geliyor, ortada hiçbir şey yok diyorsunuz.
Tabii hala ki. Diyorsunuz. Bakın mesela aslında...
Sıkıntı büyüyor diyorsunuz.
Büyüyor. Mesela orada Tacikistan yetkilileriyle de konuşma olanağı bulduk. Tacikistan da endişeli. Neden endişeli? Çünkü bölgede suyun depoları iki ülke var. Birisi Kırgızistan, öteki Tacikistan. Su bunlardan kaynaklanıyor. Ama bunlar suyun, kendilerinden kaynaklanan suyun çok azını kullanıyorlar. Neden? Nedeni çok ilginç. Aslında tarihin bir cilvesi diyelim buna. Sovyetler Birliği bir plan yapmış. Demiş ki aşağıdaki ülkelere ben sizin tarımınızı geliştireyim. Menba ülkelerine de, Kırgızistan'a ve Tacikistan'a da demiş ki ben sizin enerjinizi geliştireyim. Komple bütüncül bir plan yapalım. Tarım üretimi yapanlar, enerji üretimi yapanlarla birlikte davransınlar. Ve böylece hem tarımsal hem enerji şeyi olsun, planlaması gerçekleşsin ve birlikte kalkınsın. Ama maalesef 91'de bu Sovyetlerin dağılmasından sonra işte bu iki ülke, Tacikistan ve Kırgızistan, maalesef planlanan barajların yapılamadığı İki ülke haline gelmiş ve o günden bugüne o barajları yapmaya çalışıyorlar. O kadar önemli ki.
Kesinlikle, çünkü zaten Sovyetler Birliği'nde bu planlar bitirdi. Evet.
Evet, yani bu anlamda Stalin döneminde başlayan pamuk ekimindeki artış politikası, pamukla ilgili olarak verilen karar, özellikle Özbekistan'da Özbekistan'ı pamuğun birinci üreticisi, pamukta birinci üretici yapmak için verilen karar süreci hızlandırdı. Aral Gölü'nü kuruttu. Bir çevre felaketi yarattı ve aynı zamanda...
Bu Aytmatov'un romanlarına da çok güzel biçimde yansıdı. Bu evet, çevre felaketleri, evet.
Şimdi bu durumda işte bölge hala hazırda. Orada iki şey gördüm. Şunu bekliyor bölge. Dünya, bakın 91'den bu yana ne kadar zaman geçti. Dünya bize acaba hangi planla yaklaşıyor diye bir endişe içerisindeler. Ama Türkiye bize hangi planla yaklaşıyor diye bir endişeleri yok. Türkiye bir Türk olarak, Türkçe konuşan bir kişi olarak orada ben Adriyatik'ten Çin'e kadar uzanan o koridorun en azından Türkçe konuşulması, Türkçe dinlenmesi, Türkiye'ye duyulan ilgi, saygı ve ilişki kurma niyeti açısından açıldığını ve genişlediğini gördüm. Adriyatik'ten Çin'e kadar bence, abartmadan söylüyorum, bunda yayınlarımızın da çok büyük etkisi var. TRT'nin de çok büyük etkisi var. Bütün bu konuda karar alan arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Uygulayanları tebrik etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye bu yayın politikasıyla çok önemli bir alanı gelecek için hem onlar için hem bizim için, Anadolu Türkleri için açmış durumda. Tebrik ederim tekrar. Onlar bize bakıyorlar. Bize birçok mesaj veriyorlar. Biz de aslında artık 21. yüzyılın ortasına yaklaşırken bu kısır siyasi çekişmelerden uzak bir dünya devleti olabilmek için çaba ve gayret içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum.
Evet, şimdi siz bunları söylüyorsunuz ama iklim değişimi ve kentleşme konusuna buradan yavaş yavaş geçmek istiyorum. Haziran yağmurları Ankara'da devam ediyor, biliyorsunuz. 2 saat sonra belirli semtlerini seller getiriyor ve bir tek Ankara için değil, Türkiye'nin pek çok yerinde bu oluyor. su yönetimi, iklim değişimi ve kentleşme başlıklarını bir araya getirdiğimiz zaman. Yani evet. Bunun bir temelini söyler misiniz?
Şöyle temelini söyleyeyim.
Evet, buyurun dinliyorum.
Hayır, bunu yine Tacikistan'la bağlantılı söyleyeyim. Lütfen. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde yapılan kent planlamalarını gittik orada gördük. Ben Kırgızistan'a ve Kazakistan'a da gittim. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz, onlar da eğer o bölgelerde dinliyorlarsa tabii ki bu tespitlerin doğru olduğunu düşüneceklerdir hemen. Kentleşme politikasında iki şey çok önemli rol oynamış. Bir tanesi yeşil, diğeri de özellikle ulaşım ve yolların inanılmaz genişlikte bırakılması, yeşil içerisinde bir kent yaratılması ve aynı zamanda kentin altyapısının ta bundan 30 sene, 40 sene, 50 sene öncesinden iyi planlanması. Evet. Burada onu gördük. Duşanbe mesela 50 metreden 100 metreye çıkan bulvarlarla dolu bir başkent. Şimdi Türkiye'de de Ankara'ya ele alacak olursak biz de aynı şekilde geniş yollar bırakmışız o dönemde ama kent planlamamızda daha sonra inanılmaz hatalar yapmışız. Bunları pek fazla düşünmemişiz ve kentlerimizi aslında sürekli aynı bölge içerisinde inanılmaz bir yoğunluğa sahip kılarak, düşey geliştirerek, gökdelenleri yaparak, hastaneleri kent içerisinde projelendirerek inanılmaz bir yoğunluk artışı sağlamışız. Şimdi bu yoğunluk artışı sadece kişilerin orada yaşaması değil, onların su, kanalizasyon, ulaşım ve benzeri diğer tüm ihtiyaçların da karşılanması anlamına geliyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Kent merkezine bunu konsantre ettikçe, oraya yoğunlaştırdıkça bunun sağlanması da sorun haline geliyor. Ve o bölgede aslında hem trafiği arttırıyorsunuz hem de sonuç itibariyle bölgede sizin düşen yağışın yer altına sızmasını sağlayacak olan toprağı beton yüzey haline getiriyorsunuz.
Su nereye gidecek?
Gideceği yeri biliyor su. Bu durumda tabii ki kentlerde özellikle büyük nehirler oluşturuyor. Ben buna yazdığım yazılarda kent hidrolojisi artık bütün belediye başkanlarımızın gündeminde olmalı diyorum. Nedir kent hidrolojisi? Eskiden çok basit bir deyimiyle söyleyeyim. Yer altına sızan suyun şimdi yüzeyde kalmasının hesabını yapmak zorundalar. Neden? Çünkü bu hesap artık kentlerimizde insan öldürmeye başladı. Yani
can mal kaybı, evet.
Can ve mal kaybına neden oluyor. Bu sadece Türkiye'de değil tabii ki. Bütün dünya. Yani özellikle ülkemizde köyden kente olan göçün son 50 sene içerisinde yani %30 olan kentsel nüfusun şimdi %75'lere 80'lere çıkması 50 sene içerisinde gerçekleşti. Buna yönelik olarak da gerekli önlemler alınmadı. Şimdi sizle bütün programlarımızda konuştuğumuz çok net bir şey vardı. Su kendi yolunu mutlaka bulur. Ama asıl olan sizin o suya istediğiniz zaman, ihtiyaç duyduğunuz zaman sahip olacak şekilde ve fazlası geldiği zaman da size zarar vermeyecek şekilde yön verebilme yeteneğinizdir. Planınızdır, bu konuda yaptıklarınızdır. Onu yalnız bırakırsanız, onu kendi başına bırakırsanız şu anda kentlerde gördüğümüz şeyler olur. Şimdi bunu yeniden tekrar bu kentlerimizi aslında çok şiddetli yağışlar düştüğü zaman ortaya çıkan risklerden koruyabilmek için çok özel önlemler almamız gerekiyor. Şimdi ne oldu? Bakınız hala dinleyicilerimiz Türkiye'de zaman zaman konuşuyoruz. Ne zaman yaz gelecek diye soruyorlar. Bugün mesela Türkiye'nin...
Ama siz bunu sürekli söylüyorsunuz. Bu iklimler değişecek. Hmm. Bu işte buzullar eriyecek. Şöyle olacak. Öngörüleriniz var, makaleleriniz var. İz düşünde Türkiye'nin Ses Radyosu'nda bizleri aydınlatıyorsunuz.
Evet.
Fakat bir arpa boyu gidemiyoruz sayın.
Yani bunun için işte yapılması gereken şeyin adı bugünden başlayarak, hemen başlayarak artık günlük çözümlerin dışında davranmaktır. Batı bugüne geliştirdiği planlarını, projelerini bundan 50 sene öncesi yaptı. Ve hiçbir şekilde kesintiye uğratmadan uyguladı. Ama bunun için işte bilinç, altyapı, düşünce ve bütün her sistemi uygulamaya koydu. Ve bunlardan da hiç taviz vermedi. Şimdi bizim iklim değişikliğinin önümüze koyduğu bu gerçekleri dikkate alarak kentlerimizde yeni bir planlama yapmamız zorunlu. Belediye başkanlarımıza çok defalar bildiğim kadarıyla bir takım öneriler getirmeye çalıştım seçimlerden önce. Çünkü bu yağışların artık geçmişteki gibi olmayacağı hemen bütün bilim adamlarının kabul ettiği bir gerçek. Eğer bu yağışlar bu dedik bilim adamlarının öngördükleri şekilde gerçekleşirse o zaman bizim hem can hem mal hem de kentlerdeki yaşam konforumuz büyük oranda etkilenecek.
Yani düşecek.
Çok düşecek. Hatta canımıza malımıza da büyük zararlar verecek şekilde sorun yaratmaya başlayacak. Önümüze kent planımızı alıp bugün ortaya çıkan sorunları öncelikle buraları artık daha fazla nüfusu yoğunlaştıracak hareketlerden kaçınarak daha sonra toprak dediğimiz suyun özlediği iki çok değerli stratejik kaynağı betonla kaplamadan biraz da toprağın kokusunu, yağmur sonrası kokusunu da duyabilmek için burada biraz nostalji yapalım. Artık geçmişte evet, duyuyorduk evet. Biliyorsunuz. Duyabilmek için hiç olmazsa oraları betonlaştırmadan uzak bir planlama, kent planı anlayışıyla yeşil alana bırakalım. Yer altına suyun sızmasına müsaade edelim.
Buna da ayrıca ihtiyacımız var.
Kesinlikle. Yani aslında yeraltı suları dünyanın geleceğinde en stratejik su kaynakları. Şimdi bakınız. Ne diyoruz? Dünyanın belirli bölgelerinde yüzeysel yağışlar azalacak. Peki sıcaklık artacak. Artan bu sıcaklık yeraltı sularını çok daha stratejik hale getirecek.
Değerli hale getirecek tabii Sayın Yıldız. Evet.
Böyle bir durumda.
Şimdi biz bunu betonla kapatıyoruz.
Sızmayı önlüyoruz. Evet. Yani beslenmesini önlüyoruz. Ve böyle bir durumda da ortaya çıkacak olan gelecekteki riskleri hiç dikkate almıyoruz. O zaman tekraren ve yine yeniden söylemek zorundayız. Dünyanın hemen bütün ülkeleri iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkilerini özellikle geçen dünya forumunda da ele alındığı gibi kentlerdeki yaşamı da dikkate alarak inanılmaz bir hassasiyetle değerlendirmeye başladılar. Hatta bu değerlendirme çoktan başladı da bazıları bunun için milyar dolarlık bütçeler ayırmaya başladı.
Ama bu bir zincir olarak devam ediyor diyorsunuz ve yalnızca iklim değişiklikleriyle kentleşmedeki düzenlemelerle sınırlı değil, gıdaya, besine de gelecek bunun ucu diyorsunuz.
Evet, gayet tabii. Çünkü siz eğer suyu, su güvenliğinizi, enerji güvenliğinizi, gıda güvenliğinizi ve çevre güvenliğinizi birlikte ele almazsanız bu zincir herhangi bir halkasından esnediği veya zayıfladığı anda bütün zincirin güvenliği tehlikeye girecek. Dört güvenlik size büyük sorunlar bir şeklinde geleceğinize etkili olabilecek bir durum yaratacak ki eğer ülkeler 2050 yılına gerçekten refah içerisinde ve sanayileşmelerini devam ettirecek şekilde, tarımlarını sürdürecek şekilde çıkmak istiyorlarsa iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini mutlaka dikkate almak zorundalar. Türkiye bir şeyler yapıyor. Bu yaptığı şeyler aslında örnek de olabilir. İşte Orta Asya bizi bu anlamda bu örneklerin paylaşılacağı bir coğrafya olarak bekliyor. Sadece Orta Asya değil, Afrika'da Türkiye aslında bütün bu yaptıkları, elde ettikleri deneyimleri Afrika ile de paylaştı. Orta Asya ile de paylaşmak üzere adımlar attı. Ama Orta Asya'da gördüğümüz diğer bir gerçek sadece biz yokuz orada. Tabii dünyanın diğer ülkeleri de Orta Asya ülkelerindeki Orta Asya'nın stratejik öneminin artmasına yönelik olarak bir takım öngörüler yapmışlar ki onların da çoğunu orada büyük gayretler içerisinde gördük. Ama bir tek şeyi de gördük.
Rusları da gördünüz tabii Sayın Yıldız.
Tabii Rusya'yı da gördük ama bir tek şeyi daha gördük. Orta Asya ne kadar başka bir takım ülkeler o bölgede stratejik çıkar arayışı içerisinde olurlarsa olsunlar Türk kimliğinin ortaya koyduğu gerçek, ortaya koyduğu sıcaklık, Türk kimliğiyle Anadolu'ya bakış, Türkiye'den gelenlere duyulan ilgi, Türkiye'nin yol ve yön göstermesine, yardımına duyulan ihtiyaç aslında orada birçok planı bence gelecekte boşa çıkaracak şekilde bir tablo yaratıyor. Türkiye bu tablonun zaten farkında ama biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Orta Asya'ya gösterdiğimiz ilgiyi, onların ihtiyaçlarını bizim deneyimlerimizle, ileri teknolojimizle, yaptıklarımızla, geliştirdiklerimizle hızla karşılamamızda büyük fayda var. Çünkü biliyoruz ki dünyanın stratejik eksiğini Asya Pasifik'e kayıyor. Asya Pasifik'e kayış nedenlerini de biliyoruz. Orta Asya bu anlamda dünyada gelecekte stratejik satrancın ana coğrafyası olacak. Burada biz büyük bir üstünlüğe sahibiz. Bu üstünlük bizim tarihimizden geliyor. Bu tarih aslında bizi gelecekte gerçekten dünyanın sayılı ülkeleri arasına girme konusunda çok büyük oranda destekleyecek bir tarih. Gurur verecek bir tarih. Ben orada çok büyük gururla Türkçeyi konuşarak Adriyatik'ten Çin'e kadar gidebilme şansına sahip bir Türk olarak büyük gurur duydum. Ve bu gururu da paylaştım herkesle. Onlar da bana bu gururu yaşattılar. Şu anda bütün Türk Cumhuriyetlerine buradan teşekkürlerimi ve selamlarımı iletmek istiyorum.
Eyvallah. Bizim de Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte yaptığımız Türk Tarihinin Zinde programında ta bu konuları işliyoruz zaten Sayın Yıldız. Ve milattan önce 8. yüzyıla kadar gidiyor söylediğiniz konunun derinliği. Yani bu tespitleriniz son derece yerinde. Çok büyük bir derinliğimiz var bu coğrafyada.
Kesinlikle ve bakınız öyle bir şey ki Batı'nın kendilerine yaklaşımlarından endişe ediyorlar. Neden? Kapalı bir coğrafya çünkü biliyorsunuz. Bu kapalı coğrafyada kültür de başka kültürlerin çok fazla etki alanında dağılmadan, bozulmadan, deforma ve dejenere olmadan kalmış. Benim en çok hoşuma gidenlerden şeylerden bir tanesi de oydu. Bir Türk kültürü yaşadığını görüyorsunuz orada. Bir ilgi, bir duygu. Örneğin hala bizim Anadolu köylerimizde yaşattığımız o güzel bir takım değerlerin orada hala
hiç canlı,
hiç şey yapmadan,
aşınmadan
orada olduğunu görüyorsunuz. Bu hiç kimsenin elinde olmayan ve de daha önemlisi hiçbir ülkenin yaratamayacağı bir stratejik üstünlük.
Evet, 3 programlık soruyu en sonunda soruyorum. 2 dakikamız, 3 dakikamız var. O da az önce vurguladığınız su yönetimi, iklim değişimi, kentleşme gibi ve gıda gibi zincir göz önünde bulundurularak fakir güneyden zengin kuzeye göçlerin büyük sıkıntı yaratacağını öngördüğünüz programlarımızda da söylediniz. Bu konuşuldu mu Tacikistan'da?
Evet, şöyle, bundan çok çekiniyor Batı. Batı dünyası özellikle iklim değişikliğinden ortaya çıkacak olan iklim göçlerine karşı önlem alma çabası içerisinde. Ama keşke bence Batı dünyası bu önlemleri alırken aslında olayı ertelemek, geçiştirmek değil de gerçekten o ülkelerin ekonomik gelişmelerine, kalkınmalarına faydalı olabilecek olan gerçek bir takım yardımlarla bunu yapsa. Hep konuşuyoruz programlarımızda ama bu gerçekleşmiyor. Benim dikkatle izlediğim toplantılarda bu. Keşke bunu o ülkelerin kendi kaderlerini, kendilerinin belirleyeceği şekilde teknolojileri onlara vererek veya onları yetiştirerek onların kendilerinin geleceğini oluşturmasına yönelik planlarına destek olarak yapsa. Ama onları sadece dönemsel olarak rahatlatıyorlar ve ondan sonra da bırakıyorlar. İşte bu sorunun sürekli hale gelmesini ve bir anlamda belli bir dönemsel çözüme ulaşmasını ama daha sonra tekrar yeniden ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda Batı önlemlerini sürdürülebilir birbirini tamamlayan adımlar şeklinde atamıyor. Çünkü işte benim oraya gittiğim programla da bağlantılı. 2005 yılından 2015 yılına kadar ne oldu diye konuşuldu. Aslında birçok şey gerçekleşti ama hani bizim özellikle Afrika gibi az gelişmiş ülkelerin su kaynakları yönetimi, gelişmeleri, enerji üretmeleri ve bu konularda istenilen bir seviyeye erişilmediği ortaya çıktı. Umarım gelecek programlarda aslında medeni dünya kendilerine bu tehdidi çok daha akılcı bir şekilde algıladı ve artık yardımın niteliğini değiştirdi diye konuşuruz.
Bunların ne olduğunu kaldığımız yerden devam ederiz Sayın Yıldız. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ayağınıza sağlık.
Sağ olun.
Bir kez daha hoş geldiniz Tacikistan'dan. Ve değerli dinleyicilerimiz, bugün de bitiriyoruz İz Düşümü. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız. İz Düşüm.